Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlı gündür. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra İkicim.
Nasılsın hayatım?
Vallahi geçen hafta hunilerimizi takmıştık. Bu hafta da çırılçıplak soyunduk artık. Şeffafım.
Ben de şeffafım. Geçen hafta artık kimsenin kimseden saklayacak hiçbir şeyi yok demiştik biliyorsun.
Bu hafta daha da.
Yok.
Daha da yok yani artık Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz, sürekli arzu ettiğimiz şeffaflık seviyesine ulaştık. Ama işte ne dilediğini çok iyi bilmek lazım. Ne şeffaf açıklamalar yapıldı bu hafta, herkes delirdi yani.
Delirdi.
Arkadaşlar, bu şeffaflığı siz istiyordunuz, açık açık söylenince niye rahatsız oldunuz? Demek de hakkımız diyelim. Diyelim, yeri gelince de bir daha diyeceğim
diyeceğiz,
bunları.
Diyeceğiz, hepsini tekrar diyeceğiz. Gündem de zaten çok yoğun. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatarak istersen başlayalım. Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast.
En önemlisi bu herhalde, psikolojik danışmancılar kulaklarının üstüne yattılar. Onlara çok kırgınım. O yüzden yani yok sponsor, yok. Bizi destekleyebileceğiniz Kreasus hesabımız KobraKobraPodcast. Kreasus'a o kredi kartı hesapları bilgileri bir girilsin yani.
Girilsin.
2 dolar 3 dolar bir şey aydan aya yani, lütfen.
Çağrılarımız kulak buluyor tabii Kobra Bircim. Abone olun demiştik, takip edin demiştik. Yavru kobralarımız da sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Abone olup takip ediyorlar. Kreasus'tan da her geçen gün birer birer de olsa, işte haftada bir de olsa yavru kobralarımız bizi desteklemeye devam ediyorlar. O yüzden de teşekkürü de borç bilelim.
Ve gündeme hadi artık diyelim.
Diyelim.
Gündem tabii bu hafta can sıkıcıydı, şeffaf olduğu kadar.
Ama şeffaflık zaten can sıkıcıdır hayatım, eğlenceli olacağını kimse söylememişti.
Evet, doğru söylüyor. Bir şeylere eğip büktüğünde daha eğlenceli oluyor. Dümdüz olduğu gibi anlattığında hakikaten can sıkıcı hale geliyor. Bir de eğilip bükülemeyecek bazı gerçekler var tabii, biliyorsunuz ki. Bunlardan birisi 6 Şubat depremiydi. Bu depremin yıl dönümü geçtiğimiz hafta anıldı diyelim. İdrak edildi derdi eskiler. Umarım idrak edilmiştir herkes tarafından.
Peki
diye.
Öyle gözükmüyor.
Vatandaş açısından en azından bir idrak söz konusudur diye mi de diyorum ben, yoksa
yetkililer tarafından onlar... bir idrak.
Ya zaten şimdi Meral Hanım'dan atıf tutu yapmak istemezdim ama hakikaten saray yankısı denen şey gerçek bir olgu. Bir yerden sonra o kadar mesafelenmek halktan ve gerçeklikten ve hep böyle bir dört duvarın arasında aynı şeyleri duymak o idraki de
zorlaştırıyor.
Tabii. Yani ne idrak ettirilmesini isteniliyorsan onu idrak etmeye dönüyor bir yerden sonra iş, evet.
Hatay'da sessiz yürüyüş düzenlendi. Ardından bir arada bulunan kalabalık ağıtlar yaktı. Türküler söyledi, kaybettiği insanları andılar. Malatya Valiliği de böyle bir şeyin yaşanmaması için depremlerin yıl dönümünde yapılacak anma ve törenlere 3 gün yasak getirdi.
Vallahi Malatya Valisi'ni tebrik etmek lazım. Kendisi acı dediğin şey paylaşarak azalır felsefesinin herhalde doğru olduğuna inanmıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben de buradayım demek istemiş olabilir. Ya da işte böyle bir yürüyüş yapılır, bir şey olur, kabak bana patlar diye korkusundan olabilir.
O yüzden herkes evinde yaşasın acısını, kendi içinde yaşasın istemiş olacak herhalde Malatya Valisi, bilemeyeceğim.
Ben de. Ama tabii protestolara da sahne oldu Hatay. Sağlık Bakanı Koca,
hükümet istifa
sesleriyle ortamı terk etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde Lütfü Savaş,
istifa
sesleriyle.
Bu Lütfü Savaş manyak oyu aldığı için aday gösterilen değil mi CHP tarafında?
Evet. Almıyor gibi gözüküyor ama.
Alamayacak gibi gözüküyor daha doğrusu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca,
bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşananları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışıyla karşılaşırız. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil.
Demiş. Yok, tam vakti aslında. Sefilleri okuyanlar veya müzikalini izleyenler bilir. Sefillerdeki isyan da çok sevilen bir generalin cenazesinde başlar. Yani tam da Bakan Koca'nın bahsettiği efendim hürmet dakikaları nasıl bir şeyse o. Hürmet dakikalarında gerçekleşen bir şey. Bu tarz acılar, üzüntüler insanlarda böyle protesto anlayışı demiş gene bakan. O nasıl oluyor onu da hiç anlamadım ama protesto anlayışıyla karşılaşmalarına sebebiyet verebilir yani.
Yani kendisi Fatiha okunurken bunu yapmayınız diyor olayı oralara getiriyor.
Hiç anlamamışım onu. Ne alakası var? Fatiha nerede ya?
İşte kendisi dua okurken hükümet istifa sesleri yükseliyor çünkü. Hürmet dakikaları diye de o dua anını kastediyor.
Aa şey bu. İslami hassasiyet. Evet. Tamam.
Ondan
hassas
bahsediyor.
Noktasına denk gelmiş Fahrettin Bey. Çok
pardon. Olayı öyle bir noktaya çekmeye çalışıyor ama anladım. Öyle bir noktada değil olay değil. Tabii yani. Açık ve net bir şekilde.
Değil. Şimdi şu şöyle mi bilmiyorum, bilen Diyanet ve İlahiyat tandanslı dinleyicilerimiz yazsın. Dua dediğin şey illa böyle ettiğin kişinin başına giderek mi yapılması gereken bir şey? Yani evde oturup da Fatiha'nı okuduğunda veya Ankara'da bakan makamında okuduğunda o Hatay'daki insanlar için okumuş sayılmıyor musun? İlla gidip fiziken orada bulman gerekiyor mu bilmiyorum. Ama zannetmiyorum, mantaliteye aykırı, Tanrı her yerde ve herkes her şeyi görüyor, duyuyor, biliyor mantığına aykırı bir şey. O yüzden böyle hürmet dakikalarıymış, bilmem neymiş, duanızı sessizlik ve sükunet içinde etmek istiyorsanız gitmeyecektiniz zaten Hatay'a, o insanların arasına yani.
Evet.
Protesto anlayışıyla karşılanmaya hazır olarak gitmeniz gerekiyordu zaten oraya yani.
Evet. Kocanın derdi başka tabii ama Lütfi Savaş da yuhlandı.
Acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara Hatay'da fırsat vermeyeceğiz.
Ertesi günde basın toplantısı yapacağım. Adaylıkla ilgili her şeyi de orada açıklayacağım dedi ve yaptı.
Basın toplantısında
Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağım
dedi. İlk önce ben şeye değinmek istiyorum. Acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlar.
Kim bunlar?
Kim bunlar Lütfü Bey?
İsim isim söyle.
İsim isim söyleyelim. Yani bu deprem acısını bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye kimler çalışıyor? Kimler siyasetçi? Yani bu ne kadar şeffaflık, fazla bu kadarı. Bu kadarı boş laf. Evet, şeffaflık değil yani bu kadarı.
Boş laf yani bunlar.
Bu arada Gökhan Zan'la da
atıştı.
Atıştıldı yani. Herkesin bir sınavı oldu aslında bu deprem. Mesela işte futbolculardan kaleci Volkan Demirel bayağı böyle.
Alkışla karşılandı.
Evet, evet yani bayağı böyle bir kahramanlaştırıldı falan.
Tabii parasını Seçil Erzan'a kaptırmak yerine depremzedelere yardımda bulundu çünkü. Onlarla bir arada oldu. Onlarla vakit geçirdi.
Diyelim hadi.
Diyelim.
Çok tam yerine rast geldi manzarayı. Koyuverdi Kılıçdaroğlu gibi sen de yani.
Artık buna da diyelim yani. Parasını Seçil Erzan'a da kaptırabilirdi. İnsanlara yardım etmeyi seçti.
Gökhan Zan konuyla ilgili isyan etti.
3 gün ölüme terk ettiniz bizi, istemiyoruz sizi.
Demiş bütün siyasetçilere herhalde anladığım evet. kadarıyla. Lütfi Savaş da üstüne alınmış olacak ki.
Gökhan Zan'la hiç uğraşmayacağım. O sporu bıraktığında ben ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatay Spor'da ona maaşlı çalıştırdım. Bunun yüzüğünü ben taktım. Aramızda hiçbir şey yoktu ama ne olduysa Volkan Hoca'nın Hatay'a gelmesiyle oldu.
Wow.
Nasıl bir hikaye bu?
Cebine harçlık koydum, yüzüğünü ben taktım. Volkan Hoca geldi, çok affedersiniz götü kalktı mı? Ne böyle bir şey mi diyor yani?
Bir de yani bunun yüzüğünü ben taktım falan gibi bir üslupla.
Söz yüzüğünden.
Tabii ama hani bunun falan gibi bir üslupla konuşması da. Zaten hani bütün açıklamanın bütünü ona iş verdim, ona para verdim falan nasıl bir insan olduğunu da göstermiş oldu bence.
Bir de nasıl bir yönetici anlayışı da olduğunu. Tabii. Hatay Spor'da onu maaşlı çalıştırdım. Yani bu şey demek hani.
Belli ki onun hayrına yapmışsın bunu.
Tabii.
Hatay'ın hayrına değil yani.
Gökhan Zan olduğu için yapmışsın bunu, herhangi bir liyakatinden ötürü yapmamışsın yani. Ve bunu bir de işte şeffaflık. Bak bu kadar can sıkıcı bir şey şeffaflık. Alın size şeffaflık.
Gerçekten öyle şeffaflık açık açık söylemiş yani.
Ve Hatay Spor'da maaşlı çalıştırdım. Yüzüğünü taktım, onu yaptım.
Bunu yaptım. O geldi bana taktı.
Ya.
İşte etme bulma dünyası.
Fakat tabii bu konuda CHP parti meclisinden çatlak sesler çıkmaya başladı. Lütfü Savaş açıklaması geldi bir parti meclisi üyesinden.
O protestoya kayıtsız kalamayız.
Dendi. Kalınmasın. Bir zahmet.
Yani.
Zahmet olacak ama Özgür Bey'i biraz daha düşündüreceğiz. Manyak oyalan başka birini düşünmek zorunda kalacak ama.
Makul oyalan birini de tercih edebilir.
Evet.
Yani kazanacaksa bir derecede makul bir oy da alın. Manyağına gerek yok yani.
Evet.
Manyağını alanlara da geleceğiz.
Geleceğiz
yani.
Hiç gerek yok. Tabii deprem konusunda herkes televizyondaydı. Televizyonda da deprem konuşuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki CNN Türkiye katıldı.
Beyefendinin ismi soyadı çok zor ya. Özaseki.
Özaseki.
Dili sürtecek insan başka bir
korkuyor,
şey
söylüyor. Korkuyor değil mi?
Ödü kopuyor
Adnan
yani.
Adnan Şenses olayı gibi bir şey yaşanacak diye aklım çıkıyor Mehmet Özaseki Bey'de. Kendisi Fulya Hanım'a çeşitli açıklamalarda bulundu.
Ev sahipleri şunu söylüyor. Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı. Eğer ölüler de yoksa yıkıldığı iyi olmuş. Bize mis gibi gibi villa verdiniz diyor.
Demiş Fulya Hanım'a.
Bir önceki Tarım Bakanımız da biliyorsun yangından sonra.
Keşke bizim de evimiz yansaydı diyeceksiniz. O kadar güzel oldu evlerimiz.
Demişti.
Bir önceki Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da.
Düzgün evde oturun, bizi enkaz altında can aramak zorunda bırakmayın.
Demişti.
Evet.
En doğrusunu bak gene o söylemiş.
Gene.
Eviniz yandı çok sevineceksiniz, eviniz yıkıldı çok sevineceksiniz değil. A kardeşim yıkılmayacak ev bulun da bizi uğraştırmayın yani.
Kesinlikle. Kendisi işte Murat Kurum.
Bu vizyonla
İstanbul'a geliyor.
Of.
Riskli yapılarda oturmayın, bizi enkaz altında can aramak zorunda bıraktırmayın.
Kendisinin beyanı İstanbul'a geliyor, kentsel dönüştürmeye.
Geliyor.
Depremi hazırlamaya geliyor.
Bu arsızlığı daha önce görmüştük, o yüzden işte yorum yapmak istemiyorum. Yangında
yapmıştık
çok benzeri.
Zaten öncekine, evet.
Yani yangında çok benzeri oldu.
Bir şey demeyelim zaten hayatım. Buna istersen son nokta koyucu Sayın Cumhurbaşkanımıza gidelim. Son sözleri tabii ki. Yine o söyledi deprem konusunda da.
Ve yine işte tam söylediğimiz şeffaflık burada göz acıtıcı derecede gözler önüne serildi.
Çok şeffaftı.
Çok şeffaftı.
Çok.
Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.
Buyurunuz şeffaflık.
Yorumsuz zaten, üstüne söylenecek hiçbir şey yok. Üstüne de bir şey söylemeyelim istediler sonraki günlerde de. Üzerinde tepindiler dedi Sayın Cumhurbaşkanımız.
Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık, yapmayacağız.
Bak şimdi bu açıklama Hatay açıklamasının üstüne bu gelince bunun devamı şu. Ama enkaz altında kalırsanız nah yardım. Değil mi?
Öyle gibi.
Yani.
Yani düz mantıkla öyleymiş gibi.
Yani çünkü şunu diyor. Yok biz herkese olağan, hayatın olağan akışında vermemiz gereken olağan bütçeyi sonuna kadar ayırdık. Önceki açıklama ne? Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele dayanışma halinde olmadığı durumda o şehre hiçbir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu an Hatay garip mahzun kaldı.
Gelmedi diyor.
Gelmedi
yani.
Diyor yani.
Ve Lütfü Savaş bizle birlikte olmadığı için, bir AK Parti belediyesi olmadığı
için
gelmedi. Eğer AK Parti belediyesi olursa gelir, ona göre.
Oy verin.
Yani alt parantez içi bu
cümlelerin. Tabii, olağan paranızı gönderiyoruz ama olağan dışı durumlarda bize oy vermediyseniz kusura bakmayın, yardım vardım beklemeyin. Ey İstanbullu, gün gelir sen de enkaz altında kalırsın. Sen de bak yerel yönetimle işbirliği halinde olmazsan bak garip kalırsın, mahzun kalırsın.
Gibi doldurulabilir. Bilir değil mi altı?
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun
vizyonerdir ve bir cümlesi 15 cümleye bedeldir.
Yani hakikaten öyle. Yani bir cümlede bir roman neredeyse, yani böyle
evet,
sayfalar, paragraflar dolduracak manalar, anlamlar yüklü sözler söyler ve bu iki açıklama bir araya geldiğinde çok net bu
tabloyu gözler önüne şeffaf bir biçimde seriyor.
Şeffaf, sınırsız şeffaflık. Sınırsız şeffaflık. Ve bu arada bu açıklamanın hakikaten üstüne tepindiler her yerde.
Tepindiler.
Ben de kızıyorum bu tepinenlere. Programın başında söyledim. Şeffaflık, şeffaflık. Yırtıyorsunuz kendinizi değil mi? Siyasette şeffaflık, yönetimde şeffaflık. Aha.
Al. İşte o da böyle oluyor.
O da böyle. Şeffaflık işte, al.
Kaldı ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ayrımcılık yapmadık diyorsa yapmamıştır. Payı eksiksiz gönderdik diyorsa göndermiştir. Lütfü Savaş'ın beceriksizliğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir şey yoktur. Ki zaten kendisi...
Afet yönetiminde ülkemizi farklı seviyeye taşıdık. Afetlerde birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik.
Demiş. Doğru.
Doğru. Sayın Cumhurbaşkanımız çok doğru kelimeler seçiyor. Şey demiyor bak, afet yönetiminde ülkemizi ileri seviyede farklı seviyeye... Anlatabiliyor muyum? Önceki bulunduğumuz seviyeden farklı bir seviyedeyiz şu anda.
Ve bayağı farklı.
Tabii çok farklı.
Çok.
Mesela önceden böyle büyük deprem dendiğinde hep nedense 99'la kıyaslanıyor. 99'da hakikaten işler çok farklıydı. Telefon hatları kesilmişti mesela.
Şimdi 1 milyon ev yıkıldı biliyorsun depremde ve 3 gün sonra sela okunabildi
bütün
şehirlerde.
Evet yani. Mesela bir önceki depremde asker anında vazifeden görev çıkararak sokağa çıkıp arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Burada akutu bilmem nesi hepsi bir üstünden emir bekliyor. Dediği için ilk en önemli ilk birkaç saat,
birkaç gün
hatta gibi yani yaşandı bunlar.
Çadır satı yani devletin.
Ama o bak o şey ama dertlere derman o çadır satışı. Ekonomik derde derman buldu Kızılay.
İşte bambaşka,
bambaşka
seviye. Çok
bakış,
da yorum yapıp tehlikeye sokmayalım
kendimizi. Ama doğru söylüyor Cumhurbaşkanımız. Afet yönetimle evet. ülkemizi farklı bir seviyeye taşıdılar sağ olsunlar.
Böyle bıçak sırtında dans ediyor. Farkında mısın?
Şey gibi böyle 90'ların travestileri gibi jilet çeviriyoruz ağzımızda resmen.
Bıçak sırtında yürüdük yani, o yüzden ter içindeyiz. İkimiz de terledik.
Bir Silivri'ye gidip serinlemeden istersen konuyu geçelim. Kapatalım diyorsun.
Kapatalım. Hafize Gayesi Erkan'a gidelim.
Hafize Gayesi Erkan ol ya. Şimdi evet, Hafize Gayesi Erkan bayağı... Gayesu Akyol genel olarak tarzı işte develerle yaşıyorum, evet. işte istikrarlı hayal hakikattir falan, böyle gerçek üstü gerçek ötesi
falan. Klipleri falan da yapıyor. Evet. Uzayda bir kadın.
Falan yani, böyle onu seviyor. Tarzu Hafize Gaye Erkan'ın da.
Tarzı biraz oymuş gibi.
Son zamanlarda bir de bütün ekonomistlerin de tarzı oymuş gibi ya, böyle gerçek üstücü, uzay falan yani böyle. O yüzden de ister istemez Hafize Gaye Erkan'a dilim sürçüyor benim. Hafize Gaye Serksoy diyesim geliyor falan yani.
Kendisi
görevimden affımı talep ediyorum
dedi.
Bakan Şimşek konuyla ilgili tabii ki muhatabı olduğu için açıklamada bulunmuş.
Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir.
Demiş. Zaten belli Hafize Gaye Hanım'ın şahsi bir birey olduğu.
Evet.
Ya kafasına eserse yani o.
Belki sıkıldılarsa artık buradan. Amerika'yı özledilerse.
Tabii.
Zaten babası iddialara göre sizin yüzünüzden döndük diye azarlıyormuş biliyorsunuz çalışanları. Eğer iddialar doğruysa artık.
Ama TL kazanarak da Amerika'da yaşamak zordur zor. Yani. Merkez Bankası Başkanı maaşı bile zor yeter oralarda. Haberiniz olsun Gayesu Hafize Akyol Hanım efendi.
Yeni Merkez Bankası Başkanımız da Fatih Karahan oldu. Kendisine görevinde başarılar dileyelim. Tanımayız etmeyiz. Tanıyacağız yakında.
Belli ki tanıyacağız. Her biri bir karakter. Yani her biri bir sitcom dizisi karakteri gibi. Bir gün sular durulduğunda, her şey yoluna girdiğinde oturup bu karakterleri yazmak isterim. Yani evet. Dizi içinde. Düşünsene Hafize Hanım. Ondan sonra Nebati Bey. Damat Efendi. Tansu Hanım. Şart yani böyle.
Ahmet Hakan.
Abdurrahman Dilipak. Neresi kalındı?
Boynu.
Boynu kalın beyefendi. Meral Hanım.
Meral Hanım
ve Meral Hanım ve ceket ve diğer kişilikleri. Diğer kişisi diğer Meral Hanım var. Kemal Dedem.
Zaten.
Muharrem İnce ve koltuk altı kılları.
İnanılmaz bir dizi yazılır yani.
Yani. American Horror Story Akıl Hastanesi'nin komedi versiyonu buyur.
Ay inanılmaz olur, inanılmaz. Zaten onu izliyoruz, onu yaşıyoruz ya. Bu şeffaflık da tamamen onu yaşattı yani.
Hayatım izlemek keyifli de içinde yaşar yani.
Onda da hunilendik, çareleri bulduk, ne
evet,
yapalım.
Evet. Bu arada bütün Gayesu Erkan süreci bir Ahmet Hakan röportajıyla başladı.
Nasıl etkili bir isim, nasıl etkili bir gazetecilik görüyorsun değil mi?
Influencer.
Tam, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar.
Gaye Erkan'ın ardından. Keşke böyle olmasaydı.
Bir başlık atmış.
Atanması çok olumluydu fakat sonra şöyle tuhaf şeyler oldu.
Bir kere olan en tuhaf şey Ahmet Bey'in bizzat kendisi. Yani bir yerde tuhaflıktan bahsediyorsak.
Orada odur.
Yani Ahmet Hakan birinci sıradır her zaman.
Hürriyet'e verdiği röportajdaki acemilikler çok tartışıldı.
Bak.
Sanki röportajı kendisi değildi.
Hürriyet'e verdi röportajı.
Böyle nasıl kendini sıyırmış olayın içinden inanamıyorum.
Ya bir işi bu adamın. Yıllardır profesyonel olarak yaptığı şey birilerini, bir şeyleri ve kendilerini işin içinden sıyırmak.
İnanamıyorum ama yani.
Nagihan Alçın'ın da dediği gibi yaşanan olayları akıl mantık çerçevesine oturtmak. Oturup insanların vicdanını sakinleştirmek, durultmak yani. Lütfen.
O da şeffaf olmuş bak.
Evet. Nagihan hep şeffaftı.
Evet.
Üstü kapalıcı Rasim.
Arkası gözüküyor Nagihan.
Baklava hamuru gibi. Ama bak hayır, yanlış yorumluyorsun. Burada Ahmet Hakan işte o başarılı rol üstlenme şeyini gösteriyor. İşte kimi zaman aksi bir müfettiş edasıyla, kimi zaman da baştan ayağa Hürriyet olarak röportaj yapıyor.
Olarak, evet. Kendini sıyırmıyor da koskoca Hürriyet kurum yerine koyuyor diyorsun.
Başında.
Evet.
Babasıyla ilgili hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Bir büyük kampanyayla karşı karşıya kaldı. Bütün bu süreçlerle ilgili bir değer hükmü vermek istemiyorum. Sadece dışarıdan bir gözlemci olarak şunu söyleyebilirim. tartışmalı süreçleri çok daha iyi yönetebilirdi. Maalesef yönetemedi. Tartışmaların büyümesine engel olacak bir iletişim stratejisi oluşturabilirdi. Maalesef oluşturamadı.
Ortalama bir Türk insanı olunca böyle oluyor. Yani çoğu ortalama insan bir tartışmaya girdiğinde çok fazla yönetemez, sinirine hakim olamaz. Ağzından yanlış, onu yanlış derken belki doğru bir şey, doğru olan bir şey söylerim, ona zarar verecek şeyleri açığa çıkarır falan. Öyle Gaye Hanım da işte patır patır döküldü yani.
Bu arada
krizi yönetemedi. Kaldı ki ekonomik krizi yönetmesini bekliyorduk bir de bu bir insanın de. Yani.
Neyse. Olmasaydı sonumuz böyle şarkısını, olmasaydı sonumuz böyle diye mırıldanmanın tam da sırası galiba.
Ya Ahmet Bey bak, yaptı röportajı, paketledi. Olmasaydı sonumuz böyle dedi, gönderdi. Muhteşem.
Bir Ahmet Hakan'dan bir Ahmet Kaya'ya diyelim yani.
Görev başarılı diyebilir miyiz?
Bravo. Bravo.
Bravo. Yani. Tebrikler. Yani, İnanılmaz.
Ahmet Kaya yaşıyor olsaydı benle alaka diye sorardı rahmetli yani.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı yakında tanırız dedik ama bu kadar yakın olacağını tahmin etmiyordunuz. Tabii ki yılın ilk enflasyon toplantısı gerçekleştirildi. İlk rapor yayınlandı.
2024 sonu enflasyon tahmini %36 olarak sabit tuttuklarını açıklamış. Rapora göre Mayıs ayında enflasyonun %73 ile zirveye ulaşması, 2025 sonunda da %14'e gerilemesi bekleniyormuş. Mevcut enflasyon Ocak ayı verisinde TÜİK'e göre %65, ENAG'a göre ise %129 olarak açıklanmıştı. Vallahi ekonomistler Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini gerçekçi bulmayarak faiz artışı yapılması ve ek sıkılaşma sinyali verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama diğer tabi ekonomide de hep görüş farklılıkları olabilirsin, öyle bir alandır ekonomi. Heterodokslar böyle düşünmüyorlar belli ki. Bir de şey farklı. Kullandıkları veriler farklı. Birisi enflasyonun %129 olarak kabul ederek yapılması gerekenleri söylüyor. Değil, birisi enflasyonun %14'e gerileyeceğini ümit ederek yapılacaklara karar veriyor. Yani arasında fark var.
Fark var. Büyük bir fark var. Tabii ki Karahan'a toplantıda bazı sorular da yöneltildi.
Geçinebiliyor musunuz?
Dendi.
Çok seviyoruz magazini.
Çok.
Yani bak, Uzay Beyefendi neydi? Gezer Avcı. Ona sorulan ne özlediğiniz yemek olarak sorusunu bir şekilde vicdanlara kabul ettirdik de, gazetecisin arkadaşım, yani böyle soru mu soruldu?
O da dedi ki,
burada enflasyonu konuşmak için toplandık. Bu yüzden diğer soruları cevaplamayacağım.
İşte o da böyle soruyor. Bu bir ödül töreni, ne yapıyorsunuz? Konumuz enflasyon. Beyefendi %129'luk enflasyonu %65
açıklamış. Falan. Onu söyleyin yani. Onu sorun.
%14'e gerilemesini beklemiş bilmem ne. Geçinebiliyor musunuz'a gelene kadar konu. Bu bir ödül töreni arkadaşlar.
Diyelim ve hadi seçim. Seçim gündemine gidelim hayatım. Kazan kaynıyor çünkü.
Kaynıyormuş ya bayağı. Bu arada benim şöyle bir öngörüm var seçime dair. Kazanır kaybeder öngörüleri çok tarzsız şeyler çıkacak. Garip şeyler çıkacak her yerden. Ama Türkiye tarihinin en düşük katılımı seçimi olmasını bekliyorum.
Ben de öyle bekliyorum.
Yani ben böyle şeyi düşünüyorum. Böyle en az 10-15 kişiye o gün içinde oy kullandım mı diye bir kere aramam gerektiğini düşünüyorum.
Yani yakın çevremizden oy vermeyeceğim ben diyen kişiler vardı
çok,
biliyorsun.
Yani ne gerek çok var diyenler diyen, daha tabii doğrusu.
İşte bu şeffaflık iyice ayyuka çıktığı için artık insanlar da niye biz de bu tiyatronun bir parçası olalım diye düşünüyorlar. Hep konuştuğumuz gibi.
Ve her taraf artık o kadar şeffaf ki yani.
Kötü ki yani. Kötü yani. Kötü. Kötü. Her şey çok kötü.
İşte o kötülük o şeffaflığın arkasından görünmeye başladıkça insanlar da farklı reaksiyonlar göstermekte sanki, bilemiyorum ya. Yani.
Ve hani mevcut siyaset cevap veremiyormuş gibi gözüküyor aslında bu insanlara. Ki oy verme potansiyeli oluşmuyor insanların içinde. Oy verme güdüsü gelmiyor milletten.
Aynen öyle. Ama bak, oy verme güdüsünün had safhada olan ülkeler var. Mesela kardeş ülkemiz Azerbaycan.
Evet. Azerbaycan'da bir seçim yapıldı. 30 yıl sonra ilk kez toprak bütünlüğü sağlanmış halde hatta.
Karabağ'da dahil olmak üzere bir seçim yapıldı. Mevcut Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev seçimi tabii ki kazandı. Zaten. Yani kim kazanabilirdi?
Hem de %92.1 oy oranıyla kazanmış hayatım.
Katılım da %76 olmuş.
Halk teveccüh göstermiş diyebilir miyiz? Yani herhalde önemli bir işi vardı herkesin. O gün pek katılmak istememişler. Ya da beyefendiye oy vermek istemeyenler gitmemiş. gibi de düşünebiliriz.
Ama beyefendiye oy vermek istemeyenler gitseymiş de pek bir şey, değişmeyecekmiş.
O zaman da 75'e 25 alacakmış yani beyefendi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle %90 oyları hedefleyen bir lider biliyorsun. Ve sonuna kadar da hak
ediyor. O yüzden bizde de böyle %70'lik 60'lık katılımlar olursa
%90 oy alabilir Sayın Cumhurbaşkanımız
gibi görünüyor.
Ki çok iyi anlaşıyorlar Ali'ye.
Aa, zaten liderler diplomasisi biliyorsun.
Tam olarak. Tabii. Tam olarak çok iyi anlaşıyorlar. Bakalım biz de böyle seçim zaferleri göreceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki yıllarda.
Öyle
yani
görünüyor.
Çok hiç uzak değiliz,
hiç
değil
uzak.
Mi?
%90 üstü oy oranlarına hiç uzak değiliz.
Değiliz, değiliz. Neler kapıda yaşayacağımızı gerçekten hiç bilmiyoruz.
Ama belli ki Muharrem İnce biliyor.
Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak.
Demiş, bak o da şeffaf artık, belli ki kendisi muhalefetten değil.
Hiç denecek bir şey yok, inanamıyorum.
Al başka şeffaflık. Yeniden Refah Partisi de
94 ruhuyla yeniden başlıyoruz
demişler. Arkadaşlar 94 ruhuyla başladığınız süreç 28 Şubat'la bitti. Einstein'a atfedilen çok meşhur bir söz vardır. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek en büyük ahmaklıktır diye. Ki bunun böyle olduğunu en büyük örneği Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendisi Milli Görüş gömleğini çıkardı. Ilımlı İslam gömleğini çıkardı. Daha sonrasında böyle şeyler olur ya, illüzyon şovu böyle şak şak şak şak çıkarırlar böyle. O kadar çok gömlek giyip çıkardı ki. Yani Einstein dediği gibi aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemedi. Bambaşka
şeyler yaptı.
Ve o kadar başarılıydı ki hep aynı sonuca ulaştı.
Ya.
Hep iktidarda kaldı.
Ya.
Ya.
Şimdi ona örnek almak yerine ona ihanet etti Yeniden Refah Partisi. Biliyorsun ittifak halindelerdi ama uzlaşmadık, ittifak yok, biz kendi kendimizeyiz dedi Fatih Erbakan. İstanbul, İzmir, Ankara adaylarımızı açıklayacağız dedi. Bütün anketler ve yorumcular da Murat Kurum'un oylarını düşürecek tek şeyin Yeniden Refah'ın adayı olduğunu düşünüyorlar. Bakalım ne olacak? O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızı da kızdıran bir hamle. Bir de üstüne 94 ruhuyla geliyoruz. İyice herhalde kızmıştır Sayın Cumhurbaşkanımız diye düşünüyorum.
Çok güzel yorumladım, bir şey diyemeyeceğim. Bu konuya Ayşenur Aslan'la Nur Serter cevaplasın. 94'ün o yılların ruhunu onlar daha iyi bilir.
Biz nereden bilelim zaten?
Biz nereden bilelim? Ben daha yeni doğuyordum işte o zamanlar yani.
Yani.
Biz 30'a geldik.
Sus.
Sus.
Ay, son birkaç haftadır biz de Tarafsız Bölge gibi, TRT gibi adeta Murat Kurum'dan bahsetmişiz sadece Kobra Bilge.
Herhalde kimden bahsedeceğiz?
Yani bu arada bir yandan yani da birazcık da İmamoğlu demeyelim mi? Kendisi seçime kadar her hafta bir proje toplantısı yapacağını açıklamış.
Projelerimizi kopyalayabilirsiniz ama anlayışımızı kopyalayamazsınız
demiş.
Ekrem Bey oldu ya.
Oldu. Yani Cumhurbaşkanı adayıdır işte bir sonraki seçim artık.
Kollarını sıvamasından itibaren siyasetçi yani.
Murat Kurum da cevap vermiş tabii ki.
Ne demiş? Malımı al, mülkümü al.
Olsa gel samur
kürkümü al. Kürkümü al ama ruhumu asla mı demiş.
Dememiş.
İstanbul'da iyi olan hiçbir şey olmadığı için kopyalanacak bir şey de yok
demiş. Dikey peyzajları kastediyor.
Ay, sinirim bozuyor bu dikey peyzaj muhabbetine artık yani.
Bir açıklama daha yaptı Ekrem Bey.
İstanbul yenileniyor kapsamında dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin %60'ını biz karşılayacağız
dedi. Vallahi güzel proje.
İstanbul'da artık herkes dar gelirli.
Bu arada 50 bin de çok az ama tabii belediye bütçesiyle bu kadar oluyor demek ki.
Ama bak, Murat Kurum ne vaat ediyor? İstanbul'daki bütün emeklilere yardım yapacağım diyor, ihtiyaç sahibi emeklilere.
1000 lira mı?
Neyse, ne kadarsa ne kadar.
Ha, ne kadarsa.
Yani yapacak.
Murat Kurum'un inanılmaz projeleri var canım. Ekrem Bey 50 bin riskli konutu biz yapacağız diyor. Murat Kurum bütün İstanbul'u biz yapacağız diyor.
Tabii, yapacağım bütün İstanbul'u diyor. Yani. Senin dediğin gibi geçen gün buldozörün üstünde bindi geliyor.
Kanalı da yapacağım diyor. İstanbul'u da yapacağım
yapacak,
diyor.
Yapacak, hepimizi yapacak.
Ya.
Emeklisini, öğrencisini, işçisini, memurunu, patronunu.
Hepimiz muhteşem olacağız.
Önce dikey peyzajlarla başlayacak dikmeye. Ondan sonra İstanbul'da dikilmedik köşe kalmayacak yani. Adı üstünde, kentsel dönüşüm üzerine yüksek lisansı olan Murat Kurum.
Hangi üniversiteden diye baktım bu hafta ben buna bu arada merak edip. Okan Üniversitesi'nden almış kendisi bunu. Yapmış. Kendisi bu yüksek lisansı.
Almış.
Yapmış yani. Allah'ım, söyleyemedim bile, görüyorsun.
Almış, doğru.
Söyleyemedim bile, görüyorsun değil mi?
Freudian sürçtün yani, Okan Üniversitesi'nden almış yüksek lisansı.
Öyle, Okan Üniversitesi'nden almış. Söyleyeyim dedim.
Biz Okan Üniversitesi'nde komşuyduk eskiden. İlk de ben üniversitede eve çıktığımda bizim yandaki apartmandı yani. söylüyorum, gülme.
Bak gelip gitmiştir belki Murat Bey.
Ne gelip gidecek canım, Murat Bey'in ayağına götürmüşlerdir yüksek lisansını.
Üniversiteyi. Şu an Türkiye'de bir kişi yeter ki eğitim almak istesin ayağına kadar.
Ayağına kadar olmasa da eğitim almak istiyorum dersen her köşe başında bir özel üniversite mevcut var. Yani çıkın.
Bak ya. Geçen gün Instagram hesabımızdan paylaştık, kiralık bina, üniversite ya da otel diye.
Tabii.
Pankart asmışlar, alın yapın.
Çok normal. Bir asansör şikayetim olmuştu benim Çağlayan Ek binasında adliyeyle ilgili. Geçen gün sebebini öğrendim. Orayı ilk başta Hilton'a otel diye yapmışlar.
İnanamıyorum.
Yani otel olarak tasarlanıp yapılmış bir binaymış orası yani. Sonra devamındaki proje, o bölgedeki bütün Kuştepe'yi tırnak içinde söylüyorum bunu, temizlemek ve başka bir şeye çevirmek.
Kentsel dönüş.
Kentsel dönüş, aynen. Tabii. Falanmış. O yetişemeyince inşaata Hilton demiş ki ben gelmiyorum, ne yapalım, o zaman adliye binası yapalım demişler. Senin dediğin gibi işte otel veya özel üniversite yani.
Yani Fikirtepe'yi gördün mü? Manhattan. Öyle. Yeni Manhattan, Fikirtepe. Öyle. İnanılmaz. Öyle.
Yani böyle mesela şeyi hiç anlamadım, böyle bazı kavşaklar var böyle şey, ama böyle viyadük gibi, bir de böyle yükseltmeli bilmem ne. Nereye gidiyor, nereye dönüyor anlatabiliyor muyum? Bir avuç bir yer orası, oradan nerelere gidiyorsunuz siz o kadar yani?
İç içe yüzlerce rezidans.
Evet.
İç içe. Karanlık yani, hani birbirlerinin gölgesinden başka bir şey gözükmüyor.
Şey gibi, kürdan paketi gibi. Olur ya böyle. Evet. Hepsi dikili böyle hiç dimdik duruyorlar yani.
Hayır hayatım, New York gibi. New York, Central Park'ta yapacaklar inşallah bir köşesine.
Ama New York her sene 17 santim batıyormuş.
Ağır geliyor.
Ağır geliyor diye. Ben eminim New York'ta aynı boyutta, aynı işlevde iki rezidansı karşılaştırsak, New York'taki de Fikirtepe'dekine. Fikirtepe'deki çok daha hafiftir eminim yani.
Ben de eminim.
Çok daha az malzemeyle yapmışlardır onu.
Dünya ekolojik olması adına ve Türkiye'mizi batırmaması adına.
Ekonomik olması adına, ekolojik olması adına, güvenli olması adına bizim dahi müteahhitlerimiz muhakkak onu
daha hafif yapmıştır.
Yarı malzemeden aynısını üretmeyi başarmıştır.
O yüzden Fikirtepe denize batmıyor sana.
Tabii. Birkaç yüzüyor, saatte. Uçacak. Fikirtepe'de o bütün rezidansların altına birer motor takacaklar. Biz Gezer Avcı'nın yanında fıy fıy uzaya. Hedefo 2025. Yine 2025. 2021. Malazgirt. 2071. Artık 23 geçti.
Geçti. Mansur Yavaş'tan da bir açıklama var.
Hem taksicilerin hem de müşterilerin güvenliği için tüm taksilerimize ücretsiz olarak kamera takacağız
demiş.
Bunları İmamoğlu da yapıyor ama İmamoğlu hep ücretlisini yapıyor. Mansur Yavaş da İmamoğlu'nun böyle bir
farkı var.
Farkı var sanki yani. Mansur Yavaş'ta hep sağ zihniyet deyip duruyorum ama devletçi bir sağcı yani, öyle söyleyeyim.
Yani Mansur Bey'le ilgili benim en çok dikkatimi çeken şey, hatta bir tek kendisini öyle görüyorum. Bir öğretmen, bir doktor, işte bir aşçı, neyse mesleği yine o şekilde yaklaşıyor.
Ha, işini yapıyor.
Bunu kişiselleştirmemiş. Yani benim de mesleğim belediye başkanlığı şu anda. Ben de onu yapıyorum. Sen de şoförsün, arabamı kullanıyorsun gibi.
Aynen.
Hayata bakış açısı buymuş gibi, evet, hissettiriyor. O açıdan da çok olumlu.
Şey derler, memur zihniyeti.
Evet, yani memur gibi yapıyor, evet, işini. Memur hani gibi bugün yapıyor. Bunu yapıyorum, yarın bambaşka bir şey yapacağım gibi bir bakış, evet, açısıyla yaptığını, evet, da hissettiriyor. Ki diğerlerine de örnek olsa keşke.
Keşke, keşke. Diğerleri çünkü hep bir basamağın üstündelermiş de bir üsttekine çıkmak için alttakinin kafasını nasıl bassak diye kolluyorlarmış gibi hissettiriyor.
Bir de diğerleri sanki böyle ünlüler, hani sosyal sorumluluk projesi yapar ya, kendi isimleri daha da büyüsün diye o minvalde belediyecilik yapıyorlar sanki. Hani kendi isimlerine yatırım gibi diğerlerininki.
Sanki maymun bulamamışlar da kliplerinde zenci bebek oynatmışlar gibi diyorsun yani.
Tam olarak. Hadi muhteşem bir adaya gidelim istersen buradan da. AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'a.
Kendisi
10 yıldır Küçükçekmece'ye uğramıyorum demiş.
Şeffaflık. Yalan mı söylesin koskoca adam, uğramıyordur.
Yani kendisi A Haber'le birlikte Küçükçekmece'yi geziyorlar. Canlı yayında bir röportaj veriyor. O sırada Küçükçekmece için neler yapacaksınız diye soruluyor.
Valla 10 yıldır uğramıyorum Küçükçekmece'ye, işte şimdi gelmiş bulunduk
falan diye anlatıyor projelerini. Son derece şeffaf.
Şeffaf.
Bravo.
Ya artık hiçbir şey gizlemeye örtmeye gerek yok ki yani. Ne gerek
Yeni
var?
Dönem gerçekten şeffaflık dönemi galiba.
Öyle.
Ve işte deneyimliyoruz. Bakalım bu bizi nereye götürecek? Benim de merak ettiğim o yani. Yani sonrası.
Şeye, Bakırköy'e.
Bakırköy'e nasıl sığacağız? Umarım bir ağzaya biz düşeriz.
Şey yaparlar. Neo spor salonlarını falan akıl hastanesi, yatakhanesi çevirirler. Ne yapalım yani?
Böyle şey yapıyorlar. Hapishanelerde falan mahkumlar radyo programları yapıyor. Bütün hapishanede izleniyoruz. Her cumartesi Bakırköy'e yayın yaparız.
Ay.
Madem delilerden bahsettik diye. Dominik.
Sanat.
Aktüelite.
Moda.
Siyaset.
Magazin.
Televizyon.
Değinmeler.
Ve gerçeküstü düşler.
Ahmet Hakan Köşesi.
Ahmet Hakan Köşesi.
Nasıl presa düşkünü oldum.
Başlığa bak. Bu başlığı oraya yayın atsa
bambaşka bir
linç ederlerdi.
Evet.
Linç ederlerdi. Ahmet Hakan atınca memnunlar hallerinde.
Ya.
Ya. İşte. Bakalım nasıl prasaya düşmüş. Öğrenelim. Çünkü anlatmış.
3-5 yıl öncesine kadar bana hiç sevmediğin 3 yemek hangisi diye sorsalardı hemen sıralardım. 1 bamya, 2 prasa, 3 lahana.
Bamya yemek olarak severim.
İyi yapılırsa ben de severim. O böyle İyisiyle bak. Kötüsü çok fark eden bir şey çünkü. Kesin.
Bir de ne fark ediyormuş biliyor musun? O tepesi var ya, onun sivri yeri, böyle dala bağlanan yeri. Onu böyle dümdüz şak diye kestin mi o bamya dağılıyor. Ama onun sadece dışını, kabuğunu, yaprak kısmını böyle kalem açar gibi böyle soydun mu mis gibi pişiyor o bamya. Azıcık da limon sıkmak gerekiyormuş tabii içine pişerken derler bilenler.
İşte kimi bamya da kart oluyor, kimisi daha küçük küçük oluyor falan, tamam, böyle tabii, çeşit çeşit. Hani iyisine denk gelirsen çok güzel bir yemek diyebilirim.
Biz de Ahmet Bey'in ruhuna girdik, farkında mısın?
Ay evet, bir anda
bir anda aldım. Bamya tarifi veriyoruz. Bizim programda böyle bir program.
Azıcık da gurme diyelim. Ya. Ne yapalım?
Melek Baykal gibi o masadan kalktık, biliyorsun şimdi yemek pişirme masası. Oradan geç örgü tarifi anlatacağız. Oradan gidip doktorlarla kakamızın hangi kıvamı daha sağlıklı diye onu konuşacağız biraz da. Yani hakikaten bize artık bir program teklifi gelsin televizyonlardan.
Lütfen, tamam, o yüzden artık.
O yüzden Melek Michael olmuşuz yani.
Ahmet Hakan'a geri dönelim. Lahana'ya karşı eskisi kadar... Lahana. Huysuz bir cinsel sazlarlardı beni.
Girmeseydin geliyordu zaten.
Geliyordu, gördüm.
Lahana'ya karşı eskisi kadar mesafeli değilim. Bamya'ya karşı hislerim hiç değişmedi. Ama pırasaya gelince, işte orada durun. Bizim evin süper yardımcısı Hayriye Hanım öyle şahane pırasa yapıyor ki, pırasadan nefret eden biri bile pırasaya lahmacun muamelesi yapabiliyor. Bakınız bendeniz.
Bu arada Ahmet Hakan'ın yemekteki sıfır noktası lahmacun. Farkındasın değil mi? Mil taşı. Lahmacundan iyi, lahmacundan kötü.
Kötü. Ha, evet.
Altı sıfır noktası yani lahmacun. Her şeyi lahmacunla kıyaslıyor.
İnanılmaz. Çok seviyor.
Yani ilginç.
Tam bir Yozgatlı. Yani öyle olduğunu varsayıyorum.
Son durum. Artık pırasa en sevdiğim yemekler listesinin ilk üçünde.
Ama peki. Hayriye Hanım'a borçlusunuz tabii, bunu görünen o ki. Ellerine sağlık diyelim biz de Hayriye ablamızın.
Buradan süper Hayriye'ye sevgiler.
Meşhur oldu kendisi diyormuş.
Şule'den sonra meşhur olan ilk yardımcı kendisi, tebrik edelim.
Şule.
Şule'nin başına gelenler umarız kendisinin başına gelmez. Dilan Polat'ın karı. Bu adam başlık adamı gerçekten. Tam başlık adamı bir de var. Adam da tam ona uyan da bir tanımlama.
İlgimi pek çekmeyen şeyler demiş.
Ya bu seviyor böyle. Sevmediği, beğenmediği filmi izlesin, ilgisini çekmediği şeyi yazsın. Olur olmaz işlerle. Ne kadar ilgilenmeyiz.
Hani bir şey ilgini çekmiyorsa niye onunla ilgili bir şey yazarsın, evet, değil yani mi? Bakın bunlar ilgimi çekmiyor. Okey.
Okey ya.
Duvarlara bu seslenişiyle yani.
Erdal Beşikçioğlu ile ilgili olumlu ya da olumsuz haberler.
Gazeteciyi ilgilendiren bir durum zaten.
Yani Ahmet Hakan'ı
yani çünkü bir şey yok zaten. Evet.
Gaye Erkan'ın kimin görevden aldığı meselesi.
Yine, da yine gazetecileri yani ilgilendiren aynen bir mesele.
Ali Koç'un başkanlığı bırakıp bırakmayacağı konusu.
Spor gazetecilerini ilgilendiriyor.
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı türü başlıklar.
O da biliyorsun hava durumu, meteoroloji ilgilendiriyor. Fakat şu ilginç.
Şeriat ve laiklik üzerinden yapılan tartışmalar.
Çünkü Ahmet Bey'in ilk kariyerinin başında tanınmasına sebebiyet veren mevzu budur.
Budur. Artık bu konuyu tartışmayalım demiş. Sıkıldım. İlgimi çekmiyor.
Anın kişisel olarak gelişmiş Ahmet Bey.
Ki belki şu anda bütün Türkiye'de bunu tartışıyor. Ahmet Bey'in ama ilgisini çekmiyor. Ahmet Bey pırasa tarifi.
O zamanlar tam tersi, kimsenin ilgisini çekmiyordu. Ahmet Bey ısrarla bunun tartışılmasını istiyordu. Şimdi artık herkes bunu tartışırken Ahmet Bey işte pırasa tarifi, bamya tarifi şey yapalım istiyor. Süper Ayriye'yi taşıyor köşesinde. Sekteri taşıyor.
Oh be!
Diye bir başlık atmış ve bizim burada kendisi hakkında söylediğimiz her şeyi aslında kendi kendisine de Ahmet Bey'in de şeffaf olduğu bir günmüş.
Hiç politikaya girmeden, seçimden milim söz etmeden, CHP'nin Çankaya adayı kim olacak sorunsalına değinmeden, DEM İstanbul'da aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı konusunda spekülasyon yapmadan, kurum İmamoğlu mevzusuna dalmadan, koca yazıyı bitirmeyi başardım. Oh be diyorum ve kendimi kutluyorum.
Bravo.
Bravo.
Bravo.
Tam olarak.
Olması gereken de bu değil mi? Hürriyet politik siyasi gazete yazıyor üzerinde bu arada.
Evet.
Beyefendi de başyazarı.
Ve hiç politikaya girmeden. Seçimden söz etmeden.
Milim söz etmeden.
O kelimeyi de taktı çok evet, seviyor.
Her şeye metrik bakıyor Ahmet Bey, farkında mısın? Evet. Ama bak gözüyle ölçüyor. Gördüm bu 21 santim, bu milim, bu 5 milim, bu 10 metre, bu 8 kilometre hemen.
Hemen.
Hemen. Seçimden milim söz etmeden.
CHP'nin adayları umurumda değil. DEM aday çıkarsa ne olur, çıkarmasa ne olur.
Ahmet Bey'in gemisi belli ki yürümeye devam edecek aynı şekilde, ne? Doğru yani. Söylüyor. Ne olacak yani?
Koca haftayı bitirmeyi başardı. Ama biraz. Biz başaramadık.
Biz başaramadık. Sıra Cumhurbaşkanlığı köşesinde.
Biz başaramadık. Cumhurbaşkanı köşesiyle devam edelim madem. Olmadı bir kere. Olur. Oradan devam biz.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Kendisi CHP'yi eleştirerek bu haftayı geçirdi. Kemal Bey'i bol bol andı ama önce istersen CHP'yi neler dedi?
CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başını kapmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil.
Doğru. Ne oldu ki? Hayır. Doğru olması bir yana. Ne var ki şehirlerimizde ülkede bir yandan da?
Evet.
Yani çok şeffaf bir açıklama yine. Çok. İstemeden şeffaf olunan bir açıklama daha.
Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil.
Gerçekten değil. CHP'de bunu zaten biz de eleştirmiştik biliyorsun geçtiğimiz haftalarda.
Hep eleştiriyoruz.
Ya hala işte, bugün bile eleştirdik.
Sadece CHP değil, bütün politikacılarda, bütün şu anda siyaset, aktif siyaset yapan herkes sanki el birliğiyle böyle bize kafayı yedirtmek için uğraşıyormuş gibi yani. Bak Sayın Cumhurbaşkanımız da konuya değinmiş.
Millete umut diye pazarladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler.
Ya.
Aynı Meral Hanım gibi. Meral Hanım da aylar önce o Cumhurbaşkanı ol gel seni omzumda taşıyayım dediği insana şimdi benim posterimi
söktürdün diyor.
Billboard'umu astırmıyor diye şikayet ediyor bize.
Cumhurbaşkanımıza dönecek olursak da.
Etrafında pervane oldukları Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. 13. Cumhurbaşkanımız diye adeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler.
Demiş. Sanki Özgür Özel Kılıçdaroğlu.
Zorla.
Zincirle bağladı
ofisi. Mr. Grey biliyorsun Özgür Bey. Şey şiberi astılar Kemal Kılıçdaroğlu tavana. Ama evet. Yani bu kadar da kör ölür badem gözlü olur olunmaz yani. Kemal Bey de siyasetten el çektirildi diye Cumhurbaşkanımız.
Üzüntü içinde yani inanılmaz.
İnanılmaz.
Ama tabii anlayabiliyorum. Anlaşamıyorlardı ama demek ki anlaşıyormuş Sayın Cumhurbaşkanımız. Seviyormuş Kemal Bey'i. Pamuk kalpli bak rakibini bile seviyor.
Tabii öyle o. Özlüyor. Hepimizi seviyor.
Çok.
Sevgi dolu bir insan. Zaten motivasyonunun temel kaynağının sevgi olduğu o kadar hissediliyor ki yaptığı her şeyden, söyleminden, halinden, tavrından böyle. Strawberry Shortcake diye bir karakter vardı. Çizgi film karakteri. Kalpler çıkıyordu her yerine. Öyle bir birey yani kendisi.
Evet. Kendisi seçimlerle ilgili de konuştu tabii ki, belediye seçimleriyle ilgili.
Her kim bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa buyursun hodri meydan. Belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir baba yiğit yoktur.
Vallahi yani Cumhurbaşkanımız en doğrusunu bilir. Ama bu şey tavrı çok güzel ya. Buyursun hodri meydan lütfediyor yani seçimleri Sayın Cumhurbaşkanımız.
Her kim bizden iyisini ki o sırada diğer partiler adaylarını belirlemişler. 500 tane 50 bin tane yerde 50 bin aday gösterilmiş falan. Kim bize iddia ediyorsa geldi.
Meydan Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti, seçim yapıyor.
Kendisi gezmeye de devam ediyor.
Ve muhakkak tabii ki sevgi, ilgi, alaka ve coşku ve alkışla karşılanıyor. Ve pankartlarla.
Karşılanıyor tabii ki.
Çok pankart gördüm. Biri ilgimi çekti. İstasyon talebiniz var. Buyruğumu vereceğim ve inşallah bu sorunu da halledeceğiz.
Dedi. Freudian mi sürçtü?
Yok bayağı.
Yok bu işte tekstiz konuştuğu zaman böyle konuşuyor ya zaten. İşte buyruğumu vereceğim. Şeffaflık.
Buyruğumu vereceğim, yapacaklar.
İnşallah sorun da halledilecek.
Şeffaflık bu artık.
Şeffaflık tabii.
Ama zaten işte ülkede işler uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın buyruğuyla yürüyor ya, zaten o buyruk bekleniyor. O yüzden bazı şeyler gecikiyor, bazı şeyler askıya alınıyor, bazı şeyler aylarca bekliyor, o buyruk bekleniyor.
Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin adı buyruk olsun. Ben bunu Sayın Adalet Bakanı'na bizzat yazacağım.
Vallahi buyruğunu verecek ve halledecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Daha neleri halledecek kim bilir.
Halledilmedik neyimiz kaldıysa halledecek, hiç merak etme sen. Bugüne kadar çünkü pek çok şeyi halletti.
Önümüzdeki 4 senede seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla baş başayız gibi gözüküyor.
Öyle.
Öyle. Öyle. Harika yıllar bizi
muhteşem
bekliyor.
Önümüzdeki 4 sene.
Şeffaf olacak belli ki.
Belli ki. Belli ki, çünkü artık hiç dediğimiz gibi bir şeyin üstünü örtmeye, evirmeye hiç gerek
biz
yok.
Biz bizeyiz artık.
Biz bizeyiz.
Hiçbir şeyi saklamaya gerek yok.
Gerek yok. Baş başayız. İyi seneler diyemem.
Yavaş yavaş sonlandıralım o tabii. Zaman Kobra Bircim. Sosyal medya hesaplarımızı tekrar hatırlatalım. Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast.
En önemlisi Gaye Suerkan gibi biz de geçinemiyoruz. Geçinmemize destek verebileceğiniz Kreasus hesabımız Kobra Kobra Podcast.
Haftaya daha güzel gündemlerde,
daha şeffaf gündemlerde
görüşmek dileğiyle diyelim. Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.